Ayrım 20, sayfa 214. Bağımsızlık toprağının atsız çiçeği, yatak öğretmeni, Sujata Massey. Bölüm 16. Metruk, terk edilmiş, kimsesiz. Oxford İngilizce Sözlüğü, 3. cilt, 1933. Bebeğim susamıştı. Onu bulup ağlayan ağzına meme vermemi istiyordu. Onu korumalıydım, başka kimse yoktu. Yıllar önce pirinç tarlalarından çıkıp ormanın içinden geçmiş olduğum patikada koşarken aklımda bu vardı. İliğime kadar ıslanmıştı ve çıplak ayaklarıma batan bitki kökleri ve taşlar yüzünden şiddetli ağrılar saplanıyordu. Sonra ağzımda beni hayrete düşüren soğuk bir şey hissettim. Gözlerimi araladım ve son 5 ayımı geçirdiğim genel evdeki depoda yattığımı gördüm. Didi, Didi diye bağırdığını duydum küçük Lina'nın. O kadar günden sonra nihayet uyandın. Yine uyuma sakın, biraz su iç. O kadar günden sonra mı? Anlamaya çalışıyordum. Kızın doğalı 5 gün oldu, sen iyi değilsin. Doktor ne diyor diye sordum beni boğmaya çalışan sisin arasından. Bebeğin nerede olduğunu merak ettim, o kadar susamıştı ki. Doktor yok burada, dayı sana otlar verdi. Onun hazırladığı bir ilacı içtin, onun içine de biraz ot koydu. Lina üstüme örtülmüş çarşafı hafifçe vurunca derin, tuhaf bir acıyı deyinledim. O kadar yorgundum ki sözcükler zor çıkıyordu ağzımdan. Doktor gelmeli, ofisi 3. bulvarda, söyle ona. Ama artık Lina'yla değildim. Onun yerine bir zamanlar annemle benim süpürgelerle birlikte yürüdüğüm kırmızı toprak yoldaydım. Tozlu ve sıcaktı. Bütün menbaalar kurumuştu. İçecek su yoktu. Yavaş yavaş yürüyordum. Ta ki bir sesin ismimi söylediğini duyana kadar. Bu Pankaj'dı. Yine Logwood okulunun bahçesinde duruyorduk ve o gözlerinde şefkatle bana bakıyordu. Bidushi'nin en iyi arkadaşı olduğumu biliyordu. Yakut kolyeyi zincirinden tutuyordu ve ben onu almak için bir hareket yapmayınca kolyeyi göğsüme bastırdı. Soğuk, pürüzsüz mücevherin teması beni şaşırttı ve sevinçle derin bir soluk aldım. Pamela, ismimi duydum ve yine depo odasındaydım. Ama bu defa Doktor De Cruz göğsüme bir stetoskop dayamıştı. Yanında göz kapakları çok koyu boyanmış ve üstünde parlak mor bir elbise olan anne duruyordu. Yatağın kenarında tıpkı Bidushi için yaptıkları gibi damara zerk edilen sıvının bulunduğu torba asılıydı. ''Çok iyi Pamela, yine bizimlesin.'' Doktor De Cruz stetoskopu çekip dikkatle bana baktı. ''Doktoru çağırmalıydın.'' diye azarladı anne. ''Bu korkunç bir şey. Sen ve bebek tehlikedesiniz.'' Çağıramayacak kadar hastaydım. Sen de beni onu çağırmaya zahmet bile etmeyen insanların yanına koydun. Eğer Lina olmasaydı... Bir kez daha ölüme ne kadar yaklaşmış olduğumu anlayınca sesim duyulmaz oldu ama atlatmıştım. ''Evet, kızım bana gelmesi çok iyi oldu. Ciddi bir iltihabım var ama sanırım kontrol altına alındı.'' Doktor De Cruz, doğum yaparken etimin yırtıldığını ve yırtılan dokulardan mikropların girerek bedenimi tahrip ettiğini söyledi. Öyle zarar vermişlerdi ki tekrar gebe kalma ihtimalim yoktu. Son 4 gündür kolumdan ilaç alıyor ve özel merhemlerle tedavi ediliyordum. Doktor yırtılan yeri dikmiş ve Jayshree'ye dahi yanıma yanaştırmamasını tembih etmişti. ''Ya bebeğim, onu görmedim daha.'' dedim. Rüyalarımda beni çağıran bebeğimin yakınlarda bir yerde gerçekten ağlıyor olabileceğini idrak ederek. ''Sütün tamamen kesildi. Onun için onu bir süt anne besliyor.'' dedi doktor. ''Eğer bebeğe kendin bakmaya karar verirsen onu suyla karıştırabileceğin bir tür toz halinde süt vermelisin.'' ''Buradaki insanlara güvenmiyorsan suyu kendin kaynatmalısın. Burası pis bir yer. Böyle yerlerin olduğunu hiç bilmiyordum.'' diye ekledi anneye sert bir bakış atarak.
''Onu barındırmayı kabul eden tek yer burasıydı.'' dedi anne sakin bir şekilde.
''Zor oldu ama bu tatlı kız bana yardım etti.'' dedim başımla Lina'yı göstererek. ''Artık uyandığıma göre bebeğimi alabilir miyim?'' Bunu duyan doktorun yüzündeki gergin ifade kaybolarak yerine bir gülümseme aldı. Ah güzel Hazel, Jayshree ona çum çum diyor. Ama diğer herkes ona altınsı kahverengi gözleri yüzünden Hazel diyor. Dipnot Hazel, Ela demek. Bu ismi ben buldum dedi anne yüzü ışıldayarak. Güzel bir Anglo-Hint kız için mükemmel bir isim. Cildi de mükemmel. Yarım dakika demlenmiş bol sütlü çay gibi. Bu kadar açık tenli bir bebek doğuracağın hiç aklıma gelmezdi. Hazel diye tekrarladım. Sözcüğün ağızdan bir öksürük gibi çıkıp cansız bir sessiz harfle bitmesi hoşuma gitmemişti. Onu besleyebilir miyim? Elbette. Her anne gibi sen de bunu öğrenmelisin. Doktor Dekruz odanın bir köşesinde çömelmiş duran Lina'ya döndü. Kızım mutfağa git ve suyu iyice kaynat. Ateşten almadan önce birkaç dakika fokurdaması lazım. Sürahiyi önce kaynamış suyla temizledikten sonra kalan suyu içine doldur.
Olur doktor sahip, anladım.
Lina kendisine böyle bir iş verildiği için heyecanla odadan fırladı. Anne içini çekerek ayağa kalktı.
Benim bu akşamki konukları karşılamak için kalkmam gerekiyor. Pamela ne zaman işe dönmeli doktor?
İyileşmesi için en az 3 hafta daha gerekiyor. Ancak buradan ziyade Rose Villa'da daha rahat eder. Anneye manalı bir şekilde baktı.
Eğer tek başına gelseydin diye söze başladı anne. Yani oraya bebeğim olmadan mı geleyim?
Acımın içinden bir başka duygusu yüzüne çıkıyordu, koruma duygusu.
Tabii ki zaten plan buydu dedi anne dostça fakat yüzündeki ifadeyle uyuşmayan bir sesle. Hazel ilk yıllarını burada Jayshree'de geçirebilir. Ondan sonra paranla onu bir yerde okutabilirsin. Okumuş kızlar daha çekici oluyor. Aslında
artık annenin sözlerini duymuyordum. Gözlerimin gerisinde sarı benekler uçuşuyordu. Hiç bu kadar öfkelenmemiştim. Anne durumumun farkına varmıştı ki aniden konuşmasını kesip parmaklarını sallayarak hızla odadan çıktı. Hemen sonra Lina bir elinde kaynamış suyu doldurduğu sürahi, diğer kolunda da kundaklanmış bebeğim de içeri geldi. Doktor Dekruz onu Hazel'ı dikkatsiz tuttuğu için payladı ve hemen bebeği ondan alarak kollarımın arasına koydu. Sonra büyük deri çantasının içinden cam bir şişe ile biraz süt tozu çıkarttı. İçeceğin çok sıcak olmaması gerektiğini söyledi. Hazel içmeden önce 20 dakika beklemesi lazımdı. Sonunda kızımı inceleme şansına sahip olduğum için bebek sütü hazırlama dersine pek dikkatimi veremiyordum. Kızım o kadar iyi görünüyordu ki. Hatırladığım ince saçlar uzamış, koyu kahverengi, karman çorman bukleler haline gelmişti. Doktorun hafifçe tıpışladığı tombul kollarını havada sallıyordu. Benimki gibi nilüfer şeklinde fakat daha açık renk olan gözlerinin etrafındaki kirpiklerinin ne kadar mükemmel olduğunu düşündüm. Gözleri sarımsı kahverengiyle karışık yeşil renkteydi. Bu renk kalacak mıydı? Yoksa yıllar içinde değişecek miydi merak ettim. Bunu bilmek istiyordum. Bu çocuğu içimdeyken onu istememiştim. Ama şimdi onu gördükten sonra sanki aramızda bizi birbirimize bağlayan sihirli ipek bir bağ var gibi hissediyordum. Doktor Lina'ya odadan çıkmasını söyledi. Yalnız kalınca kapıyı kapatarak ''Sana aramızda kalmasını istediğim bir şey sormak istiyorum.'' dedi. ''Çocuğunu büyümesi için burada bırakmak istiyor musun?'' Doktorun sesi yumuşaktı. Onu burada bırakmak tek seçeneğin değil, ben yardım edebilirim. Bedenim büyük bir rahatlamayla gevşedi ve sözcükler birbiri ardına ağzımdan dökülüverdi. Onu bu insanların yanında tutamam doktor. Bu olacağına ikimizin de ölmesini tercih ederim. Sen de burada kalmamalısın ama uygun bir ev bulamayacağını veya kolunda bebekle çalışamayacağını biliyorum. Onun için Hazel'ı çok iyi bir eve götürmek istiyorum. Doktor çantasına uzanarak buruşuk bir kağıt çıkarttı. Bu demiryolu hastanesinin çıkarttığı resmi bir doğum belgesiydi. Üstünde şöyle yazıyordu. Hazel Mary Smith, doğum tarihi 15 Mayıs 1938, Bengal Nagpur Demiryolu Hastanesi, Kharagpur, ırkı Anglo-Hint, merhum baba John Smith, milliyeti İngiliz, ben de anne Pamela Barker doğum 1920 Anglo-Hint olarak yazılmıştım. Bebek o kadar açık tenli ki kimsenin senin Hintli olduğunu bilmesi gerekmiyor dedi Dekruz. Dehşet içinde başımı kaldırıp ona bakınca bu sadece işleri onun için kolaylaştırmak için.
Kim bu Bay Smith diye sordum kafam karışarak. Hem hastanede doğum yapmadığımı da biliyorsunuz.
Bunu ben kendim yazıp imzaladım. Doktor De Cruz'un bakışları sertti. Eğer bu belge Karakpur sınırları dışında kullanılırsa kimsenin aklına buna karşı çıkmak gelmez. Çocuğun Anglo-Hint olduğu aşikar.
Evimiz nerede olacak?
Gerçek bir evim olmasını ne kadar istiyordum. Matt Cezir dalgasından bu yana hep bunun özlemini duymuştum. Doktor De Cruz gümüşü siyah bıyığını sıvazlayarak Hazel'ı dağlarda Anglo-Hint çocukları için kurulmuş kilise evlerinden birine götüreceğim dedi. Bu evlerde Anglo-Hint çocuklara barınak, yiyecek ve dini eğitim veriliyor. Erişkin olana kadar ona bakılacak.
Onu bu kadar uzakta böyle tuhaf bir yere gönderme düşüncesi korkutucuydu. Ama Hazel'ın hizmetçi yapılmayacağı bir yer gibi görünüyordu. Benim de bir okulda öğretmenlik yapmama izin verilebilirdi. Hele Cambridge sertifikası almayı başarırsam. Tereddütlü bir tavırla ben de orada çalışıp yaşayabilir miyim diye sordum.
Hayır, bu okullar çocukları tamamen İngiliz tarzında yetiştiriyor. Onun için kimlikleri konusunda kafalarının karışmaması gerekiyor. Hazel böyle bir yere gidecek niteliklere sahip olduğu için çok şanslı. Çocukların çoğu daha yüksek eğitim görmelerini sağlayacak burslar alıyor ve demir yollarında, okullarda ve hatta hastanelerde iyi işler buluyor.
Kızımın büyüyünce demir yolu hastanesindeki o Anglo-Hint hemşirelerden biri olabileceğini düşününce titredim. Benimle yolda karşılaşsa ondan aşağı bir yerli olarak görecekti. Benim etimden kanımdan olduğunu öğrenirse ağlardı. Üzüntümü bastırarak düşünecek çok şey var dedim. Bebeğimin yeterince süt içtiğinden ve güçlendiğinden emin olmalıyım. Benim bakımıma ihtiyacı var, şimdi yola çıkamaz.
Ve sen de hala iyileşme sürecindesin dedi Doktor De Cruz. Beni fuhuş hayatıma hazırladığı zamanki gibi yumuşak bir sesle. Sen iyileşmeye bak Pamela. Kafan ve bedenin sağlığına kavuşunca doğru karar gün gibi açık olacak.
Dağlardaki bir okuldan bahsetmişti fakat bir aydan küçük bir bebeği ne tür bir okul kabul ederdi ki? Bebeğimle istediği her şeyi yapabileceğini düşünerek doktoru inceledim. Onu bir Anglo-Hint aileye satmayı veya vermeyi planlıyor olabilirdi. Artık çocuğumla bağlantım olmayacağı için bunu asla bilemeyecektim. Bebek kulak tırmalayan bir ses çıkartarak beni düşüncelerimden sıyırdı. Doktor De Cruz güldü.
Hazel şişe için hazır galiba, ne dersin?
Bir deneyeyim. Şişeyi eğdim ve kızımın gül goncası dudakları birkaç kez açılıp kapandı. Sonra şişeyi aldı ve gözlerini bana dikerek içmeye başladı. Sanki şöyle der gibiydi. Bu hiç mantıklı değil ama senin için yapıyorum.
Akıllı bir çocuk dedi De Cruz beğeniyle. Şimdi üstüne tükürmeden şu doğum belgesini alayım.
Buyurun, belgeyi ona verdim ve kağıdın deri çantanın içinde kaybolmasını izlerken onun Hazel Mary Smith ismini verdiği bu kızdan alacağı tek şeyin bu olacağını düşünüyordum.
Bölüm 17. Kaçak. 1. Firar etmeye yatkın ya da meyilli. Kaçma itiyadında veya halinde olan. Oxford İngilizce Sözlük 4. Cilt 1933.
Kızım için yapılacak o kadar çok şey vardı ki hepsi de zor yetişiyordu. Neyse ki Lina yardım ediyordu. İlacımı alma zamanım geldiğinde bana hatırlatıyor, su ve bebeğin sütünü getiriyor, bebekle benim çamaşırlarımızı yıkıyordu. Ona tekrar tekrar teşekkür ediyordu. Zira o olmasa bebekle ikimizin ortada kalacağını biliyordu. Sonra Rose Villa'dan büyük bir kutu gönderildi. İçinde bebek giysileri, benim için cilt kremi ve sepetin dibinde bir şişenin içine saklanmış 100 rupi vardı. Lakshmi'nin, kısaltılmışı Lucky'den de bir tebrik kartı. Bu nezaket beni çok duygulandırdı ve Lucky'nin gelip bebeği görebilmesini umut ettim. 100 rupi Calcutta'ya yol masrafım için yeter de artardı bile. Fakat doğru düzgün bir yerin kirasına, yiyeceğe ve okul masraflarına yetmezdi. Hem bir bebekle nasıl okula gidecektim ki? Keşke Biduşi bana bir tavsiyede bulunabilseydi. Çünkü o hem paradan anlıyor hem de Calcutta'yı biraz tanıyordu. Ama şimdi Lucky'ye bel bağlamak zorundaydım. Gönderdiği armağandan sonra nafile yere gelmesini bekledim.
Sonra ona uzak durması için emir verildiğini anladım. Anne Lucky'nin veya diğer kızların onları mesleki bir hataya yöneltebilecek türde bir annelik özlemi duymasını istemezdi. Lucky'nin gönderdiği paradan Lena'ya her hafta 10 anna veriyor ve sıkı sıkı bunu kendisi için saklamasını tembihliyordu. Ona bir gün bu genel evden gitmek isteyebileceğini söylüyordu. Ev temizlemek veya bir ailenin bebeğine bakmak onun doğasına daha uygun olabilirdi. Lena hiçbir şey söylemedi ama bunu düşünüyor gibi görünüyordu. Rose Villa'ya dönmeme 21 gün kalmıştı ve bu dansöz kızların evinden gitmeyi ne kadar istesem de kızımı bırakacağım için çok hayıflanıyordum. Onu Jay Shrey ile bırakamazdım. Kızımı Dr. De Cruz'a da vermek istemiyordum. Onları düşünmekten kaçınıyor, onun yerine saatlerce kızımın altınsı yeşil gözlerine bakarak yüzünü ezberlemeye çalışıyordum. Gözlerine aşık olmuştum ve kızımın ne kadar güzel ve mutlu yetişebileceğini hayal ediyordum. Küçükken hayali bir altın almirahın içine saklanırdım. Anne olduğumda düşlerimin sığınağı uzun beyaz bir bungalova dönüştü. Böyle bir evde kızımın sadece güzel kokular soluyacağını hayal ediyordum. Masadaki pilavın safran kokusunu, saçındaki çelenkteki yaseminleri, okul defterinden gelen mürekkebi, eğer yakında içen birileri varsa kapımın altından kıvrılarak giren afyon dumanından kaçıp durduğumuz bu genel evden ne kadar farklı olurdu. Gücümü kazandıkça çocuğum için daha çok şey yapmaya başlamıştım. Onu her gün birkaç kere yıkıyor ve sonra her yerini parlayana kadar hardal yağıyla ovuyordum. Lena'yı ona küçük pamuklu önlükler alması için pazara gönderiyor ve kendi eski sarilerimden kundak ve bebek bezi yapıyordum. Genel evdeki kadınlar bunun anlamsız bir masraf olduğunu ve bebeğin masal anlamayacak kadar küçük olduğunu söylüyorlardı. Ama ben şiir okurken kızım çok güzel yiyordu ve bana verdiği bu sevinç sayesinde ilk isminin ne olması gerektiğini anladım. Kabita, yani şiir. Her ikimizi de kurtarmış olan küçük kızın ismi de göbek adıydı, Lena. Sevgili Kabita, tatlı Kabita, kızımın deniz kabuğuna benzeyen küçücük pembe kulağına fısıldayarak olanaksızı gerçekleştirip ismini her zaman içinde tutmasını diliyordum. 21 gün 11'e sonra da 5 güne indi. Gitme vaktini daha fazla uzatamayacağımı biliyordum. Ama Kabita'yı Jay Shrey'e veya Dr. De Cruz'a bırakamayacağımı da biliyordum. İçimde gizlice bir fikir yeşeriyordu. Tıpkı Kabita'nın yapmış olduğu gibi ve tıpkı daha evvel olduğu gibi. Bunu söylemeye cesaret edebileceğim kimse yoktu. Doktor De Cruz'a muayene olacağım gün Kabita'yı bırakmak beni tedirgin ediyordu. Fakat onu yanımda götürmenin daha tehlikeli olmasından korkuyordum. Doktor onu kollarımdan alıverir diye düşünüyordum. Onun için kızımı Lena'ya bıraktım. Tahmin ettiğim gibi Doktor De Cruz ben odasına girer girmez Kabita'yı sordu. Ona üşüttüğü için evde olduğunu söyleyince masasına yatmamı buyurdu ve hızla attığı dikişleri almaya başladı. ''Senin için bir şey yaptım.'' dedi çabucak. ''Kızlık zarım bozulmamış gibi görünecek şekilde dikiş attım. Mesleğine dönmeden önce yine bakireliğini sunabilirsin.'' İnanamayarak ona baka kaldım. Bütün bu olanlardan sonra nasıl acemi taklidi yapabilirdim ki? 18 yaşındaydım ve yüzüm artık bir çocuk yüzü değildi. Doktor bebeğin beni değiştirdiğini ve nihayet Rose Villa'ya geri dönmeme gücünü kazandığımı da anlamıyordu. Fuhuş'un Kabita'nın hayatı olmaması gerektiğini düşünmüştü. Neden bunu bana tavsiye ediyordu ki? Doktor De Cruz yine Hazel'dan bahsediyor ve tarih atıp imzalamam için bir feragat belgesi uzatıyordu. İtaatkar bir şekilde Pamela Barker olarak imzaladım ama ertesi günün tarihini attım. ''Bu biraz geç olur.'' dedi doktor kaşlarını çatarak. ''Bebeği bu gece götürmek için bir rahibe bekliyor.'' Üzgün görünmeye çalıştım ama genel evde o gece bir yığın sarhoş müşteri olacağını ve Jay Shrey ile Tilak'ın Hazel'ın gitmesine engel olmak için o zorbalardan yardım isteyebileceğini söyledim. Saygılı bir tavırla Hazel almak için öğleden evvel müşteriler gittiği zaman gelebilir misiniz dedim. O zaman ortalık sakin ve güvenli olur. Ben de aynı zamanda Rose Villa'ya giderim. Doktor De Cruz memnun görünmese de başını sallayarak kabul etti. Peki öyleyse yarın 10 gibi gelirim rahibeyle birlikte. Doktor De Cruz beni giyinmem için bırakarak odadan çıkarken aletlerini ve dosyayı bir tablonun üstüne bıraktı. Dosyayı açtım ve Karakpur'a geldiğim zamandan bu yana sağlık durumumu, biraz evvel imzaladığım feragat belgesini ve onun altında da bebeğimin doğum sertifikasını gördüm. Feragat belgesini daha sonra yırtacaktım ama doğum sertifikası farklı bir meseleydi. Bu belge bebeğimin bir İngiliz'in kızı olduğunu beyan ediyordu ki ona birçok okula ve işe girme şansı verecekti. Benim hayatımdan çok daha iyi bir hayat sağlayacaktı. İki belgeyi de çantama atarak giyindim ve odadan çıktım. Giderken hemşireyle kibarca vedalaştım. Örnek bir hastaydım. Doktor De Cruz'un iş işten geçene kadar o kağıtlara bakmamasını umuyordum. 20. ayrımın sonu. Sayfa 224.